Ayrım 28, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Soner Yalçın, sayfa 252. Erdoğan bu gönüllü ittifak içindeydi ama olan bitenin ne kadar farkındaydı şüpheliyim. Şüphelerimden birini yazmalıyım. Erdoğan'ı ölümle korkuttular. Şöyle, aydınlık imtiyaz sahibi Mehmet Sabuncu ve İşçi Partisi Çorlu ilçe yöneticileri gözaltına alındığında bugün gazetesi başbakana müthiş tuzak diye haberi manşetten verdi. 7 Aralık 2011. Sadece bugün değil elbet. Yandaş medya bir tertipçi tarafından hazırlandığı okuyunca hemen anlaşılan uydurma e-postalara dayanarak tuzağı ballandıra ballandıra yazdı. Ve kuşkusuz hepsi yalan çıktı. AKP iktidarı boyunca medyada Erdoğan'a karşı kurulan kaç suikast haberi çıktı bilir misiniz? Hepsi soruşturmalar sırasında daha gerçek olup olmadığına bakmaksızın polisler tarafından medyaya sızdırıldı. Örneğin, 1. Ergenekon davasının görüldüğü 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Emniyet Terörle Mücadele ve Harekat Daire Başkanlığı TEM tarafından bir belge gönderildi. Belgede 2005, 2006, 2007, 2008 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimlerinin bir dökümü çıkarılmıştı. İl il Türkiye çapında emniyet müdürlüklerinin tespit ettiği suikast girişimi sayısı 36 idi. Dünya rekoru. 2005-2008 yılları arasında bazılarında birden fazla olmak üzere Erdoğan'a suikast girişimi yapıldığı öne sürülen iller şunlardı: Manisa, Kütahya, Rize, İzmir, Ankara, Konya, İstanbul, Adıyaman, Mardin, Kırıkkale, Mersin, Kahramanmaraş, Aydın, Antalya, Yozgat, Samsun, Adana, Edirne, Uşak. Polis raporuna göre Erdoğan 4 yıl içinde neredeyse gittiği her ilde bir suikast girişimiyle karşılaştı. Başkent Ankara 4 yıl içinde 7 suikast girişimiyle başı çekiyordu. Neredeyse 6 ayda bir suikast girişimi. Ankara'yı İstanbul 6, İzmir 4 girişimle takip ediyordu. Ve dikkat ederseniz suikast ihbarları ve suikast girişimleri nedense 2006 yılında patlama yapmıştı. Yani o zamanlar henüz Ergenekon denilen örgüt imal edilmemişti. Tertibin ön hazırlığı yapılmaktaydı. 2006'nın Haziran ayı başlarında gazeteler başbakana suikast haberleriyle dolduruldu. Suikast hazırlığı için evinin krokileri bile hazırlanmıştı. Başbakanın danışmanı Cüneyt Zapsu, dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun oğlu Murat Aksu, hatta şovmen Mehmet Ali Erbil bile çetenin ölüm listesindeydi. Bunlar yetmiyormuş gibi Atabeyler adı verilen örgüt, Zapsu'nun bin marketler zincirini de bombalamayı düşünmüştü. Hepsi yalandı. Hepsi polisin medyaya servis ettiği bir senaryodan ibaretti. 15 Eylül 2006 günü Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan Atabeyler davasının ilk duruşmasında tutuklu sanıkların tümü tahliye edildi. Medyaya sızdırılan tüm suikast girişimleri palavraydı. Yukarıdaki polis belgesinin 15. sayfasında bir MIT belgesine dayandırılarak Sayın Başbakan'a yönelik suikast iddialarına dair bir ihbar vardı. 2007 Temmuz ayında İstanbul Üsküdar Kısıtlı Caddesi'nde Sayın Başbakan'ın akrabalarının oturduğu caddede sarı renkte bir apartmanın bodrum katının emekli yüzbaşı Zekeriya Öztürk tarafından Sayın Başbakan'a muhtemel bir eylem planlamasına yönelik olarak kiralandığı, yarım bodrum şeklindeki dairenin caddeye bakan kısmından iki tuğlanın çıkarıldığı. Gazeteler manşet attı. Erdoğan'ı öldürmek için ev kiraladı. 31 Ocak 2011 Radikal. Dipnot: İsmet Berkan, Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniydi. Ortada iddianame yokken 4-11 Nisan 2008'de Radikal Gazetesi'ne 7 bölüm Ergenekon'un yakın tarihini yazdı. Bugün net olarak ortaya çıktı ki yazdıkları tümüyle yalandı. Bu gelmekte olan darbe öyle tehlikeliydi ki diğer darbelerle kıyaslanamazdı bile. Bitmedi. İddianamenin temelini oluşturan Kızıl Elma Koalisyonu iddiasını ilk İsmet Berkan ortaya attı. 4 yıl sonra Kızıl Elma yalanı ortaya çıkınca bunu ben uydurdum, şaka yapmıştım dedi. 19 Mart 2011. Hangisini yazayım? Danıştay katliamı sonrası Radikal'de yapılan saldırının darbe amaçlı olduğu manşetlerini attı. Silivri cezaevinde bugün pankreasla boğuşan Kıbrıs Savaşı'nın yiğit komutanı Yüzbaşı Muzaffer Tekin, işte Kızıl Elmacı denilerek yaşarken ölüme mahkum edildi. 22 Mayıs 2006. Ümraniye'de sözde bulunan bombalar ile Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombaların aynı olduğu yalanı yazıldı. 30 Haziran 2007, cenazesini belediyenin kaldırdığı Kuddusi Okkır'ı Ergenekon'un finansörü ilan ettiler. 21-30 Haziran 2007, Uğur Mumcu cinayeti aydınlanmıştı, Veli Küçük öldürtmüştü. 28 Mart 2008, MİT Ergenekon'a ikna oldu palavrasını yazdı. 3 Ağustos 2008, sadece bir kez, cemaatçi gazeteler Ergenekon şemasını yayınlayınca İsmet Berkan itiraz etti, sulandırmayın dedi. 8 Ocak 2009, çünkü o şemada patronu Aydın Doğan'ın da adı vardı. Oysa kendisi Abdullah Gül'e dayanarak bir yıl önce yazmıştı, tutuklamalar hep o şemadaki isimler. 24 Ocak 2008, Ahmet Altan, Yasemir Çongar yönetimindeki taraf gibi İsmet Berkan'ın yönetimindeki radikal kamuoyunu yönlendirmek için neler yapmadı ki? Manşetten İbrahim Şahin ile Fatma Cengiz gibi iki akıl fukarasını genelkurmayla ilişkili gösterdi. 11-12 Şubat 2009, sonra her daim yaptığı gibi özür diledi. Medyada kendisinden Ergenekon uzmanı olarak bahsedildi. Sonuçta demem o ki kendilerini gazeteci olarak gösterdiler ama yaptıkları ortada. Üstelik bunu kendisi yazdı. Gazetecilik işi çok basit bir prensibe dayalıdır. Yazdığınız her satırın doğru olması prensibine. Keza 31 Ocak 2011 günü Samanyolu Televizyonu ana haber bültenine bu suikast haberini vererek başladı. Erdoğan Kazakistan'a giderken STV muhabiri bunu sordu. Erdoğan'ın yanıtı şöyle oldu. Biz sadece tedbir alırız. Ondan sonra da tevekkülle yolumuza devam ederiz. Kadere inanmış insanlarız. Onlar da görevini yapacak, biz de görevimizi yapacağız. Sanırsınız ki Erdoğan bir suikasten kıl payı kurtulmuştu. Sonra ne oldu? Tarih 15 Ağustos 2011. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Salim Dündar imzalı bir belge, suikastçı Zekeriya Öztürk'ün talebi üzerine mahkemeye gönderildi. Ne yazıyordu bu belgede? Başbakan Erdoğan'a suikast iddiası ile ilgili olarak Zekeriya Öztürk hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığı, soruşturma başlatılması için yeterli delilin bulunmadığının anlaşıldığı. Suikast haberini manşet yapan medya bu gerçeği haber yaptı mı? Hayır. Erdoğan'ın bu sonuçtan bilgisi oldu mu? Sanmam. Danışmanının yazdıkları şüphelerimi doğruluyor. Erdoğan'ın danışmanı Yalçın Akdoğan, 27 Nisan bildirisi ve sürecin perde arkası kitabında Kahramanmaraş'ta 12 Şubat 2007'de yaşadıkları bir suikast hikayesini anlatıyor. Tören sırasında vatandaşların dikkatini çekmeyen ama güvenlik güçlerini teyakkuzda tutan özel bir hassasiyet vardı. Başbakan'a yönelik bir suikast ihbarı yapılmıştı. Aslında başbakan'a yönelik hemen her şehirdeki suikast veya protesto ihbarları yapılırdı. Ama bu kez farklı bir durum ve hassasiyet vardı. İlk kez başbakanlık koruma polisleri ağır teçhizatla görev yapıyordu. Normalde sadece CAT denilen özel kıyafetli karşı saldırı timleri, yani özel harekatçılar, M16 türü silahlar taşırken bu programda tüm yakın korumalar M16'larla görev yapıyordu. Erdoğan bu durumdan hiç hoşnut değildi. Protokolde otururken etrafındaki korumaların bu silahlarla dolaşmasından rahatsız oldu ve buna gerek olmadığını koruma müdürüne söyledi. Program korkulacak bir olay olmadan sonuçlandı. Sayfa 135. Uzatmayayım, son bir alıntı yapayım. Başbakan Erdoğan suikast ihtimaline karşı geceleri gizlice evini değiştiriyor. 9 Ağustos 2009 Habertürk. Ardından haberi alıntılayan Dinci Vakit manşeti şöyle veriyor. Ergenekoncuların nasıl azıttığının delilidir bu haber. Erdoğan işte bu tür abartılarla Ergenekon terör örgütü masalına inandırıldı. Bu suikast yalanları Erdoğan'ı bakın Ergenekon denen terör örgütü sizi öldürmek istiyor diye kandırmak için tezgahlandı. Her ay koruma sayısı arttırıldı. Bunlardan önce Erdoğan'ın tavrına bir örnek vereyim. Ankara'da 14 Nisan 2007 günü yapılan Cumhuriyet mitingini soran gazetecilere sivil toplum kuruluşları demokratik haklarını kullanıyorlar. Bundan memnuniyet duyuyorum demişti. Sonra nasıl Cumhuriyet mitingleri darbenin aracı oluverdi? Erdoğan'ı nasıl kandırdılar? Ya darbeye inandı ya da inanmak istedi. Özellikle mağdur edilen, öldürülmek istenen, derin güçlerin hedefindeki başbakan imajının siyasette çok yararını gördü. Derin yapılarla mücadele eden korkusuz Erdoğan imajı hoşuna gitti. Bu nedenle Ergenekon balyoz yalanlarında cemaat ile işbirliği yapmaktan geri durmadı. Oysa Erdoğan zamanı gelince kendini deliye kimin süpüreceğini, nasıl suikast yapacağını anlayacaktı. 17 Aralık patlayınca telaşlandı. "Bana darbe yapmak istiyorlar," dedi. Kimdi darbeciler? Geldik meselenin bir başka yönüne. AKP milletvekili Şamil Tayyar dedi ki, "Neokon çetesi cemaatin omzundan iktidar partisine yaylım ateşi yapıyor." 14 Ocak 2014. AKP milletvekili Mehmet Metiner dedi ki, "Badem bıyıklı neokonlar paralel yapının mensuplarıdır." 7 Şubat 2014. AKP'li yazar Mehmet Ocak'tan dedi ki, "Bu operasyonlar doğrudan İsrail lobisi ve neokonların operasyonu." 27 Aralık 2013. AKP'li akademisyen Mazhar Bağlı dedi ki, "Bugün bir neokon çetesine başbakanımızın itibarını kırdırmaya çalışıyorlar." 2 Mart 2014. Hani Ergenekon'du? Hani balyozdu? Tokatı yiyince akılları başlarına geldi. Cemaat kavgası AKP'lilere neokon kavramını hatırlattı. Açıp okusunlar. "Bu dinciler o Müslümanlara benzemiyor" kitabımda 5 yıl önce yazdım ben bu neokonları. AKP'liler darbe darbe diye çırtkanlık yapanlar kimdir, neyi savunur bu neokonlar bir cümle yazmıyor. Bilmiyorlar ya da utanıyorlar. Çünkü ilişkileri ortaya çıkar. Aydınlatalım. Neokonservatizm. Michael Harrington gibi solcu yazarların 1970'lerde gelişmekte olan neoliberal düşünce ve politikaları kötüleme ifadesi olarak doğdu. Kısaltılmış haliyle neokon ideolojik anlamda yeni muhafazakarlıktı. Bu çevreler bir dönem solcuydu, sonra hümanist oldular, sonra Demokrat Parti'ye yakın durdular, sonra cumhuriyetçilere yakınlaştılar ve en sonunda Şahin olup çıktılar. Bir döneklik hikayesi aslında. Benzer örnekleri Türkiye'de de çok. Örnek Cengiz Çandar. Kendilerine sorarsan liberal ve demokratlar. Neokonlar 1930'larda New York City College'da okuyan Yahudi, New York aydınlarının oluşturduğu sıra dışı bir gruptu. Grubun ideologları olarak filozof Leo Strauss 1899-1973, siyaset bilimci Albert Wolfsletter 1913-1987, tarihçi Irving Kristol 1920-2009, filozof Alan D. Bloom 1930-1992 sayılabilir. Yeni muhafazakarlık akımının fikir babası Profesör Doktor Leo Strauss, Hitler'in yükseliş döneminde Almanya'yı terk ederek ABD'ye gelen bir Yahudi siyaset kuramcısıydı. Bu kişisel deneyimine dayanarak şunu söyledi: "Demokrasi zayıfladığında yayılmacı totaliterliğe yenik düşüp ayakta kalamıyor." Bu sebeple modernizme ve aydınlanmaya karşıydı. Sadece iyi ve kötü rejimler vardı. İyi rejimler kötü rejimlere karşı kendilerini savunma hakkına sahipti. ABD rejimi iyi rejimdi. Kötü rejimleri yok etmeliydi. Neokonların ikinci ideoloğu Albert Wolfsletter, Pentagon ve Rand Corporation'da danışmanlık yaptı. Paul Henze gibi Türkiye'de görevli kimi CIA mensuplarının hocasıydı. Ülkemizde tanınan Paul Wolfowitz, Richard Perle, Zalmay Halilzat öğrencileri arasındaydı. Karanlıklar Prensi Richard Perle'in kayınpederiydi. ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde ortaya çıkan nükleer silah tehdidine karşı oluşturulan Yıldız Savaşı projesinin mucidi Wolfsletter idi. Max Schachtman ve James Burnham gibi neokonlar bir dönem benimsedikleri Bolşevik devrimi önderlerinden Troçki'nin sürekli devrim tezinin farklı bir versiyonunu savunuyorlardı. ABD müdahaleci ve yayılmacı politikasından vazgeçmemeli, yoksa yok olur. Dünyaya hakim olmayı hedefleyen bu siyasetin adına iyiliksever hegemonya diyorlardı. Büyük Orta Doğu projesi böyle ortaya çıktı. Avrasya'ya hakim olamayan gezegene hakim olamaz. Tek kutuplu dünya istiyorlardı. Ulus devletler yıkılmadan özgürleşme sağlanamazdı. Onlara boşuna demokratik emperyalistler denmiyordu. Görüşlerine hakim oldukları tanınmış bazı medya, vakıf, enstitü kurumlarından yaydılar. Hudson Institute, American Enterprise Institute, The Harrogate Foundation, Project for New American Century, Wall Street Journal, Fox News, National Review, The New Republic, The Weekly Standard ve Commentary vesaire. Yolu Hudson Enstitüsü'nden geçen dönek solcuları yazayım mı? Ronald Reagan döneminde neoliberalizmle neokonların yıldızı parladı. Bill Clinton döneminde gözden düştüler. Cumhuriyetçi George W. Bush tartışmalı bir seçim sonucunda 7 Kasım 2000 günü Beyaz Saray'a geçince eski güçlerine kavuştular. Evanjelik dinci sağcılarla koalisyon kurdular. 9 yıl iktidarda kaldılar. Sadece Savunma Bakanlığından örnek vereyim. Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz, Bakanlık Müsteşarı Douglas Faith ve Savunma Politikası Kurulu'nda bulunan Richard Pearl neokondu. Bunların Irak Savaşı öncesinde Türkiye'ye gelip AKP ve medyadan kimlerle görüştüklerini anımsatmaya gerek var mı? Türkiye'deki ılımlı İslamcılar, dönek solcular, liboşlar da neokonlar gibi 21. yüzyılın rakipsiz gücüyle ABD'nin yüzyılı olacağına inanıyorlardı. Neler yazmadılar, söylemediler ki. Enerji yatakları üzerinde oturan, stratejik petrol boru inşasına engel olan, kitle imha silahlarıyla donanmış şer odakları, haydut rejimler yok edilmeli ve özgür dünya kurulmalıydı. Küresel mali sermayenin serbest dolaşımının önündeki engeller kaldırılmalıydı. Amerika'nın yeni misyonu neoliberal küreselleşmenin dışında kalmış olan ya da buna direnen devletlerin ehlileştirilmesi, pardon, özgürleştirilmesiydi. Meselenin daha iyi anlaşılması için son bir örnekle yazıya nokta koyayım. Neokonların en önemli kuruluşu Project for New American Century, PNAC. Bush daha seçilmeden birkaç ay önce küresel egemenlik için ABD'nin fetih haritasını açıkladı. İkiz kulelere saldırı, Irak ve Afganistan savaşları hep bu plandan sonra gerçekleşti. Ne öngörü ya da neokonların başarısıdır diyelim. 80'den fazla ülkede faaliyette olan dünyanın en büyük enerji petrol şirketi Halliburton Yönetim Kurulu Başkanı Dick Cheney'i yazmadan neokon başarısı anlaşılabilir mi? Baba Bush döneminde 4 yıl Savunma Bakanlığı yaptı. Panama müdahalesini ve 1. Körfez Savaşı'nı yönetti. Oğul Bush döneminde 8 yıl başkan yardımcılığında bulundu. Irak-Afganistan işgallerini gerçekleştirdi. İsrail lobisinin ABD'deki en aktif kuruluşlarından da Neocon American Enterprise Institute'da AEI 21 Mayıs 2009 tarihli toplantıda Irak ve Afganistan savaşlarının İsrail'in güvenliği için yapıldığını söyledi. Dick Cheney'in eşi Lynn bu AEI'de uzman olarak çalışıyordu. Cheney'in ulusal güvenlik danışmanı Victoria Nuland da PNAC kurucusu ünlü neokon Robert Kagan'ın eşiydi. Cheney'in özel kalem müdürü Lewis S. Libby ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki Elliot Abrahams da neokon idi. Neokon Zalmay Halilzat'ın eşi de ılımlı İslam projesinin kuramcılarından, Rand Corporation'da araştırmacı olarak çalışan sosyolog Cheryl Barnard idi vesaire vesaire. AKP'liler, tayyarlar, metinerler düşmanlarını yeni tanımaya başladı. Neokonmuş. 11 yıllık hükümetleri döneminde neokon politikaları kim savundu? BOP'un eş başkanıyım diyen kimdi? Irak Savaşı'na TBMM'den evet çıkması için kimler hangi çabalar içindeydi? Meclisin 1 Mart tezkeresine hayır yanıtının Erdoğan'ı nasıl kızdırdığını unuttular mı? Yalçın Akdoğan'a hazırlatılan Ömer Çelik ve Taha Akyol gibi isimlerin katkı sağladığı, Erdoğan'ın ön söz yazdığı neokon tezlerini savunan Muhafazakar Demokrasi kitabı ortada dururken sağı solu neokon diye suçlamak tam da Türk işi olmuyor mu? Cüneyt Zapsu kim için Amerikalılara bu adamı deliye süpürmeyin, kullanın demişti. Erdoğan'ı yarattılar ve kullandılar ve şimdi süpürüyorlar hepsi bu. Ama süpürenler neokonlar değil. Çünkü savaş sanayinden beslenen neokonlar artık ABD'de eskisi gibi güçlü değiller. ABD'nin yeni zenginleri var. Bunlar teknoloji ihraç ediyor ve serbest piyasada kan akarsa ürün satamayacaklarını biliyorlar. Bu nedenle yeni tüketimin aracı YouTube, Twitter özgürlükçüsü bunlar. Neokonlar yarattıkları neoliberalizmle birlikte tarihten siliniyor. Bugün Türk neokonların yani Cengiz Çandarların da yok olmaya doğru gitmeleri bunun sonucudur. Erdoğan dün Hamas'ı kurduranların bugün ılımlı İslam'ı rafa kaldırmalarıyla nasıl yok edilme sürecine sokulduğunu kavrayamıyor. Hala bize kabadayılık yapıyor. Oysa tarih 23 Mart 2013, Nisan'da Gazze'ye gideceğim. Tarih 14 Nisan 2013, tarih kesinleşti, Mayıs sonu gibi Gazze'ye gideceğim. Tarih 21 Nisan 2013. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Erdoğan'a Gazze'ye gitme dedim. Tarih 14 Mayıs 2013. Kerry'nin demeci hiç şık değil. Haziranda Gazze'ye gideceğim. Tarih 18 Mayıs 2013. Haziranda Gazze'deyim. Bir yıl geçti. Erdoğan hala Gazze'ye gidecek. Soma'da bakkalda kıstırdığı çocuğa yumruk atıp İsrail dölü demeyi biliyor. Akranınla dövüşsene. Sayfalarca anlatmak istediğim şu. Ortada Erdoğan Gülen kapışması yok. ABD, İsrail, Erdoğan'ın üzerini çizdi. Cemaat kendine verilen görevini yapıyor. Hepsi bu. Birinci perde MİT operasyonuydu. Gelelim oyunun ikinci perdesine. 28. ayrımın sonu. Sayfa 260.